Kötü bir alışkanlıktan vazgeçmenin ilk adımı önce ona teşekkür etmek. Ne kadar zararlı olursa olsun her alışkanlığın bizim için karşıladığı bir ihtiyaç var. Her kötü alışkanlık bir çözüm arayışı. Taşımakta zorlandığımız bir duyguya verdiğimiz yanlış bir cevap. Bu yüzden onu değiştirmek için öncelikle onu anlamamız gerekiyor. Merhaba, ben Ahenk. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz biricik hayatı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Her bölümde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Kötü alışkanlıklara ilişkin, vazgeçmek istediğimiz zararlı alışkanlıklara ilişkin çok önemsediğim bir bakış açısından bahsetmek istiyorum bugün. Yalnızca bu alışkanlıklara yönelik düşüncelerimizi değiştirmekle kalmayacak. Alışkanlığı değiştirmemize yardımcı olacak bir yaklaşım bu. Çok kısaca özetlemek gerekirse işin özü şu. Kötü alışkanlığın bize sağladığı faydayı görmek. Öncelikle kötü alışkanlığın iyi tarafını görmek. Biraz tuhaf geliyor kulağa, değil mi? Adı üstünde zararlı bir alışkanlık nesi iyi olabilir? Gelin iyice yakından bakalım buna. Kötü alışkanlıkları, değiştirmek, kurtulmak istediğimiz alışkanlıkları çoğu zaman kendimize düşman gibi görüyoruz. Zararlı, kötü, bırakmam lazım, kurtulmam lazım. Kötü olduğunu biliyorum, neden hala yapıyorum? Ama daha içeriden baktığımızda aslında şöyle bir gerçek var. Kötü alışkanlık diye tanımladığımız davranışların tamamı birer çözüm arayışı. Yaşadığımız bir soruna bir yanıyla bir çözüm sağlıyorlar. Ne kadar zararlı olursa olsun her alışkanlığın karşıladığı bir ihtiyaç var. Alışkanlığın hayatımızda yarattığı sonuçlar kötü olabilir ama çözüm bulmaya çalıştığı ihtiyaç gerçek, o ihtiyaç kötü değil. Mesela stresliyken çok fazla abur cubur yemek bedenimiz için zararlı belki ama o anda, o stres anında bir rahatlama, bir tatmin hissi veriyor olabilir bize. Ya da sosyal ortamlarda başka insanlarla kalabalık içindeyken gerilebiliriz, zorlanabiliriz ve rahatlamak için çok fazla içki içebiliriz. Ertesi gün hem fiziksel hem duygusal olarak berbat hissederek çıkabiliriz yataktan ama önceki gece alkol o ortamda biraz daha iyi hissetmeye, gevşemeye yardım etmiştir. Davranışın uzun vadeli sonuçları bizi mutsuz eder ama kısa vadede bir çözüm sunar. Bu yüzden de tekrarlamaya devam ederiz. İnsan beyni öncelikli olarak uzun vadeli iyiliği aramaya yatkın değil çünkü. Çoğu zaman kısa vadeli rahatlamanın peşindeyiz. Kısa vadede rahatlamak, hemen şimdi iyi hissetmek istediğimiz bu. Acıdan kaçınma, gerilimi azaltma, boşluğu doldurma, kendini yatıştırma, bunları kovalıyoruz. Bir takım ihtiyaçlarımız var ve en kolay, en hızlı şekilde bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Rahatlama ihtiyacı, ait hissetme ihtiyacı, zor bir duygudan kaçma isteği, rahatsız bir duyguyu hissetmemek için kendini uyuşturma arzusu. Tüm bunlar çoğu zaman insanın taşıyamadığı, taşımakta zorlandığı bir ıstıraba verdiği tepki. Bu yüzden kötü alışkanlık dediğimiz davranışlar, kendimizi koruma çabasının bozulmuş biçimi aslında. Gerçek bir ihtiyaca verdiğimiz kötü bir cevap. Ve işte tam da bu yüzden bir alışkanlığı değiştirmenin ilk adımı, öncelikle o alışkanlığın hangi ihtiyacı karşıladığını görebilmek. Kısa vadeli de olsa bize sağladığı bir fayda var. Onu anlamak. Oysa çoğu zaman bunun tam tersini yapmaya uğraşıyoruz. Bir alışkanlığı değiştirmek istediğimizde o davranışın bize verdiği zararları, hayatımızda yarattığı olumsuzlukları kendimize hatırlatarak bu yönden kendimizi ikna etmeye çabalıyoruz. Ama çoğu zaman bu hiçbir işe yaramıyor. Sorun bilgi eksikliği değil çünkü bilmesine biliyoruz. Sigara içen biri sigaranın zararlı olduğunu bilmiyor mu? Bu çağda sigaranın risklerinden, zararlarından habersiz insan kaldı mı? Neden kimse bana söylemedi? Bilsem içmezdim diyecek. Kötü beslenmenin, hareketsizliğin, çok fazla alkol tüketmenin, fevri kararlarla çok fazla para harcamanın, boşa zaman harcamanın, tekrarlayıp durduğumuz ve yarattığı sonuçlardan memnun olmadığımız alışkanlıkların gerçekte ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Hatta öyle alışkanlıklarımız var ki zararını bilinçli olarak görmezden gelmeye çalışsak bile içimizde bir yerde farkındayız aslında. Kendimize bahaneler de üretsek, olası riskleri küçümsemeye de çalışsak, o kadar da kötü değil canım, herkes yapıyor, olmaz bir şey, bu kadarına da hakkım olsun artık diye düşünmeye çalışsak bile sezgi düzeyinde yaptığımız şeyin bize iyi gelmediğini biliyoruz. Zihnimizin derinlerinde sessiz bir bilgi olarak duruyor bu. Çünkü insan yalnızca aklıyla mantığıyla bilmez. Bazen bedeniyle bilir, duygularıyla, sezgileriyle bilir. Daha yorgun, daha huzursuz olduğunu, daha bağımlı hale geldiğini, hayatının daraldığını, kendine duyduğu güvenin, saygının usul usul azaldığını hissederek bilir. İşte asıl mesele bütün bu bilgiye rağmen davranışı neden sürdürdüğümüzü anlamak. Ve bunu anlamanın yolu, en başta da dediğim gibi, kötü alışkanlığın hangi ihtiyaçlarımızı karşıladığını, hangi yönüyle bize iyi geldiğini görebilmek. Tam da burada çok önemli bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Kötü alışkanlık dediğimiz şey, tırnak içinde kötü alışkanlık, objektif bir kategori değil, tek bir sabit tanımı yok, herkese göre değişir. Bir davranışın kötü olup olmadığı kişiyle ilişkisi içinde ortaya çıkar. Bunu akılda tutarak nedir, ne demek kötü alışkanlık? Birkaç yönden şöyle tanımlayabiliriz. Birincisi, kötü alışkanlık uzun vadeli bedeli, uzun vadeli zararı kısa vadeli faydasından daha büyük olan alışkanlıktır. Alışkanlık dediğimiz her davranışın sonunda ulaşmaya çalıştığımız bir ödül var. Yoksa neden tekrar edelim? Zihnimiz ve bedenimiz bize bir şey kazandırmayan davranışları sürdürmeye istekli değil. Bir davranış alışkanlık haline geldiyse bil ki sana sunduğu bir ödül var. Bu ödül bazen çok somut olabilir. Tatlı bir şey yediğimizde aldığımız haz gibi, ama çoğu zaman daha derin ve duygusal bir ödüldür. Rahatlama hissi olabilir, kaygının azalması, yalnızlığın hafiflemesi olabilir, kendimizi ödüllendirilmiş hissetmek olabilir, bir süreliğine düşünmemek, kaçmak, oyalanmak, uyuşmak ya da bir an için güvende hissetmek. Alışkanlıkların gücü buradan geliyor zaten. Sundukları ödül gerçek. Bir davranış hiçbir işe yaramasaydı, hiçbir ihtiyacı karşılamasaydı tekrar tekrar yapmazdık. Dönelim işin kötü kısmına. Her alışkanlık bize bir şey verir, evet, ama bazıları verdiklerinden fazlasını alır. Rahatlatır ama sağlığı bozar. Zevk verir ama hasta eder. Oyalar ama zamanımızı tüketir. Uyuşturur ama geriletir. O an için iyi gelir ama sonrasında kötü hissettirir. Kötülüğü de burada ortaya çıkar. Kötü alışkanlığın ikinci bir tanımı, o da şu. Kötü alışkanlık doğrularımızla, değerlerimizle çatışan alışkanlıktır. İçimizde bir çatışma hissederiz. Her kötü alışkanlığın merkezinde içsel bir kavga var zaten. Yapıyorum ama aslında yapmak istemiyorum. Hem yapmak istiyorum hem kurtulmak istiyorum. Böyle biri olmak istemiyorum. Kendimle ilgili taşıdığım bir fikir, olmak istediğim bir insan, yönelmek istediğim bir hayat var ama bu davranış, tekrarlayıp durduğum bu alışkanlık tüm bunlarla çelişiyor, başka bir yere götürüyor beni. Çünkü bir davranış hiçbir zaman sadece bir davranış olarak kalmaz. Kimlik algımıza da dokunmaya başlar. Ve içimizdeki huzursuzluğun önemli bir kısmı da buradan gelir. Aslında yalnızca yaptığımız şeyden değil, yaptığımız şeyin bize kendimiz hakkında anlattığı hikayeden rahatsız oluruz. Üçüncüsü, kötü alışkanlığı anlatan üçüncü bir tanım. Kötü alışkanlıklar özgürlüğümüzü kısıtlar, dünyamızı daraltır. İlk başta seçerek yaptığımız şey bir bakmışız bir zorunluğa, bağımlılığa dönüşmüş. Canım isterse yaparım dediğimiz şey yapmadan duramıyorum haline gelmiş. Davranış üzerindeki gücümüz azalmış ve alışkanlık hayatımızı yönetmeye başlamış. Kötü bir alışkanlığı birçok açıdan tanımlayabiliriz. Daha birçok şey söylenebilir bununla ilgili. Ama daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü esas meselemiz başka. Dönelim ona. Neydi esas mesele? Bu alışkanlık bana nasıl fayda sağlıyor? Bu kötü alışkanlığın bana sunduğu iyilik ne? Şimdi bunu sorgulamak neden önemli? Bunu anlamak bize ne kazandırır? Birkaç yönden ona bakalım. Çünkü şöyle bir gerçek var. Anlamadığımız şeyi değiştiremeyiz. Bir şeyi değiştirmek, dönüştürmek istiyorsak, önce ona yakından bakıp ne olup bittiğini görmemiz lazım. Birincisi, kurtulmak istediğimiz her alışkanlıkta bir iç çatışma vardır dedim ya az önce. Bu çatışmayla birlikte çoğu zaman suçluluk, pişmanlık, utanç, kendine öfke de var. Ben niye böyleyim? Neden bu kadar zayıfım, iradesizim, tembelim? Neden istediğim insan olamıyorum? Bu çatışmadan sıyrılmanın yolu, kendini suçlamaktan uzaklaşıp kendini merak etmeye yönelmek. Merak etmek. Bu alışkanlığın bana sağladığı bir şey var, bana iyi gelen bir tarafı var. Ne acaba bu? Rahatlatıyor mu beni? Sakinleştiriyor mu? Hangi duyguyu taşımama yardım ediyor? Hangi ihtiyacımı karşılıyor? Kendini yargılayarak değil, anlamaya çalışarak baktığımızda ancak değişme potansiyelimiz olacak. Çok basit gibi geliyor kulağa ama çoğu zaman atladığımız nokta tam da bu. Bir davranışın bize verdiği zararlara odaklandığımızda farkında olmadan onu yargılamaya başlıyoruz. Sonra davranış üzerinden kendimizi yargılıyoruz. Oysa bize sağladığı faydayı gördüğümüzde ancak anlayabileceğiz neyi neden yaptığımızı. Birincisi bu. İkincisi, kötü alışkanlık dediğimiz şey çoğu zaman problemin kendisi değil. Problemin bir belirtisi, bu çok önemli bir ayrım. Davranışın kendisi daha derinde yaşanan başka bir şeyin dışarıdan görünen yüzü. Hastalandığımızda bazen ateşleniriz değil mi? Ateşimiz çıkar. Ateş gerçektir ama hastalığın kendisi değildir. Bedenimizde olup biten başka bir sürecin işaretidir. Alışkanlıklarımız da biraz öyle. Can sıkıntısından yeme alışkanlığımız varsa işin yeme kısmı yalnızca bir semptom. Esas mesele can sıkıntısı. Neden canımız sıkılıyor? Neden bu kadar sıkılıyoruz? Ya da can sıkıntısına karşı neden bu kadar tahammülsüzüz? Semptomlarla savaştığımızda o semptomu üreten koşullar değişmeden kalır. Hatta bazen bir kötü alışkanlık gider yerine başkası gelir. Çünkü davranış değişmiştir ama davranışı doğuran ihtiyaç hala oradadır. Bir başka şey de şu, çoğu zaman ıstıraplarımızın kaynağıyla değil görünümüyle uğraşmayı tercih ediyoruz. Görünenle uğraşmak daha kolay geliyor. Neden sürekli bir şeyler yiyip duruyorum, niye hiç doymuyorum diye şikayet etmek, buna kızmak, can sıkıntısıyla, yalnızlıkla, hayatındaki boşlukla yüzleşmekten daha kolay geliyor. Bu davranışı nasıl durdururum diye sormak yerine, bu davranışla hangi problemi çözmeye çalışıyorum, neyle baş etmeye çalışıyorum dediğimiz anda yüzeyden derine ineceğiz. O kötü alışkanlığın çok daha derinde bir yaranın, eksikliğin ya da ihtiyacın dili haline geldiğini göreceğiz. Gerçek çözüm de orada başlayacak. Üçüncüsü ve bence en önemli kısmı, o alışkanlığın hangi ihtiyacı karşıladığını sorguladığımızda yerine başka ne koyacağımızı da bulmaya başlayacağız. Bu çok önemli. Çünkü bir alışkanlığı değiştirmek yalnızca bir davranışı hayatımızdan çıkarmak demek değil. Aynı zamanda o davranışın üstlendiği görevi başka bir şeye devretmek demek. Eğer bunu yapmazsak, davranışı bıraksak bile onun geride bıraktığı boşlukla baş başa kalırız. Ve çoğu zaman o boşluk bizi yeniden eski alışkanlığa geri çağırır ya da dediğim gibi yerini başka bir kötü alışkanlık alır. Beynimiz boşluk üzerinden çalışmıyor çünkü. Sadece bunu yapmak, bunu yapma demek yeterli olmuyor. Zihin ve beden eski davranıştan aldığı rahatlamayı, ödülü, yatışmayı, güvenlik hissini yeniden aramaya devam ediyor. Bu yüzden kötü alışkanlığı hayatımızdan çıkarırken onun karşıladığı ihtiyaca daha sağlıklı bir cevap bulmak gerekiyor. Sigara rahatlama sağlıyorsa sadece sigara içmemek değil, rahatlamayı öğrenmek gerekiyor. Ya da yalnız hissettiğinde saatlerce sosyal medyadaysan, gerçek çözüm telefonu kapatmak değil, bağ kurma ihtiyacını daha gerçek yollarla karşılamak. İnsan yalnızca yasaklarla değişmez. Yasaklar yeterli değil değişmeye. Yapmayacağım, disipline sokacağım kendimi, hizaya sokacağım, iradeli olacağım, gerekirse döve döve öğreteceğim kendimi. Çözüm diye bulduğumuz şey içimizde ceza gibi hissediliyorsa uzun vadede işe yaraması çok zor. Çünkü insan doğası gereği sadece bir şeyden uzaklaşarak yaşayamaz, aynı zamanda bir şeye doğru yönelerek yaşar. daha iyi bir imkan gördüğünde değişir, mahrum hissederek değil. O zararlı davranışın yerine daha anlamlı, daha özgürleştirici, kendine daha çok yakışan daha iyi bir şey bulduğunda. Çünkü kötü alışkanlıklar dediğimiz gibi çoğu zaman hızlı ama sahte çözümler sunuyor. Değişim ise o ihtiyaca daha doğru bir cevap bulabilmek. Peki pratikte nasıl yapacağız bunu? Gelin ona bakalım. Birinci adım, dur ve fark et. Tam olarak ne oluyor? Bir alışkanlığı sürdürürken davranışın içine gömülü yaşıyoruz, otomatik pilottayız. Bu yüzden ilk adım davranışı durdurmak değil, davranışın başladığı anı yakalamak. Elimin telefona uzandığı an, sigara paketine gittiği an, bir şeyler yemek için mutfağa yöneldiğim an, bir kadeh içki almaya yeltendiğim an. Değiştirmek istediğiniz o alışkanlık her neyse, davranışın başlangıç noktasını fark etmek ve bunu yakalamak. Bizi otopilottan çıkaracak olan, davranışla aramıza mesafe koyacak olan bu farkındalık. Bunu yaptıktan hemen sonra yapacağımız şey, kendimize şunu sormak. Şu anda ne hissediyorum? Can sıkıntısı mı, endişe mi, yalnızlık, öfke, boşluk hissi mi? Hissettiğim duygu ne? Ama bazen ne hissediyorum sorusu fazla ağır gelebilir ya da isimlendirmekte zorlanabiliriz. O zaman bize yol gösterebilecek başka sorular da var. Şu anda uzaklaşmak istediğim şey ne olabilir? Kendimle baş başa kalmak mı mesela? Bundan mı kaçmaya çalışıyorum? Düşünmek istemediğim bazı şeyler var, onlar mı? Ya da şu anda hayatımda eksik gibi gelen ne? Neyin eksikliğini hissediyorum? Ne olsaydı daha iyi hissederdim? Hatta belki daha pratik bir soru şu olabilir. Bu davranışı yaptıktan sonra nasıl hissetmeyi umuyorum? Bu alışkanlık ne vaat ediyor bana? Çünkü bir davranışın vaat ettiği duygu çoğu zaman altında yatan ihtiyacı da ele verir. Ve zaten amacımız davranışın karşıladığı ihtiyacı tespit etmek. Kötü alışkanlıklarda aradığımız şeyi yanlış yerde arıyoruz. O ihtiyacı bulmak, yönümüzü yeniden bulmak demek. Şimdi gelelim bir sonraki adıma, son adıma. Peki, neyi neden yaptığımı az çok görebiliyorum, demek böyle bir ihtiyacım var. Bu ihtiyaca nasıl daha iyi bir cevap bulabilirim? Bunu başka nasıl karşılayabilirim? Bakın, mesele alışkanlığı yasaklamak değil. Onun yaptığı işi devralacak başka bir yol bulmak, daha faydalı, daha akılcı, olmak istediğimiz insana, yaşamak istediğimiz hayata daha uygun, bize gerçek anlamda iyi gelecek bir cevap. Ne olabilir bu? Uzun, yorucu bir günün sonunda rahatlamaya ihtiyaç duyuyorsam, bir ödüle ihtiyaç duyuyorsam ve beynim bu ihtiyacı bugüne dek yemek yiyerek, içki içerek karşılamayı öğrendiyse, şimdi bunu başka nasıl çözümlerle halledebilirim? Beni rahatlatacak başka seçenekler neler? Çünkü istediğimiz şey özgürleşmek ve özgürlük mahrumiyetle, yasaklarla değil, alternatiflerle, seçeneklerle büyür. Şunu da netleştirmek önemli. Nasıl bir rahatlama istediğim? Bedensel mi, zihinsel mi, duygusal mı? Mesela bütün gün insanlarla uğraşan biri için ihtiyaç sessizlik olabilir. Bütün gün çok çalışıp yorulan biri için eğlence ve oyun olabilir bu. Çok fazla sorumluluk taşıyan biri için özgürlük duygusu, bazılarımız için fiziksel hareket, bir yürüyüş, koşu, dans etmek ya da bir roman, müzik, buluşup konuşacağımız bir arkadaş, durup düşündüğümüzde sandığımızdan çok daha fazla seçeneğimiz olduğunu göreceğiz. Ve bunu yaparken ta derinde çok daha önemli bir şey yapıyor olacağız. O kötü alışkanlığı sürdüren tarafımız var ya, o da bizim bir parçamız. Bize ait, düşmanımız değil. Onu bastırmaya, cezalandırmaya, yok etmek yerine elinden tutup daha iyi bir yere taşımış olacağız. Daha iyi, daha olgun, daha ferah bir yere. Hayatı yalnızca şu anda olduğumuz kişi olarak yaşamıyoruz çünkü. Evet, bir bugün olduğumuz kişi var ama bir de içimizde taşıdığımız bir potansiyel, bir dizi ihtimal var. Ve belki de kötü alışkanlıklar en çok bizi o potansiyelden uzaklaştırdığı için canımızı yakar. O kötü alışkanlık her neyse, bugüne dek kendince bizi korumaya çalıştı. Bir zorluğa çare olmak istedi. Kötü bir niyeti yoktu. Ama şimdi ona teşekkür edip veda etmenin zamanı. Artık bana iyi gelmiyorsun. Aradığım çözüm sen değilsin ve biliyorum çok daha iyi seçeneklerim var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takibi alın. Her pazartesi görüşmek üzere.